Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, kusura bakmayın, tekrar özürlerimi ileteyim. Bugün internet hatlarında gerçekten bir sıkıntılı bir durum var. Onun için yine koptuk ama hemen kaldığım yerden gündemi toparlamaya devam edeceğim. Covid notlarında aslında çok fazla bir şey yoktu bugün size aldığım. Bütün dünyada tabii vaka sayılarında, varyantlarla ilgili tartışmalarda artış var. AstraZeneca aşısının yaratıcılarından birisi, Oxford Üniversitesi'nden Andrew Pollard açıklama yapmış ve diyor ki aşı grubundan kendisi Delta varyantının sürü bağışıklığını mit haline getirdiğini söylemiş. Artık buradan biz sürü bağışıklığıyla çıkamayacağız gibi tartışmalar yapılıyordu. Buna katkı olacak gibi gözüküyor. Britanya Parlamento grubunda konuşma yapmış şimdi. Batı dünyasında tabii bu mutasyonun daha fazla görüldüğü Batı dünyasında, Amerika'da örneğin son 24 saatte 14 kişi hayatını yitirmiş. 618 binden fazla can kaybı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 37 milyona yakında vaka sayısı. Yetişkin nüfusun %71'ini de aşılamış durumdalar. En az bir doz aşı vurulmuş durumda Amerika'da. Hatta işte hamilelere falan daha aşı tavsiyesinde bulunuyor Amerikan Hastalık Kontrol Önleme Merkezi. Tartışmalar vardı. Rusya'da 21 binlerin altına düşmüyor vaka sayıları. Günlük can kaybı da ilk kez 800'ün üzerine çıkmış durumda. Çin'de de yine bazı yerlerde.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir dengeliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de, Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. RSFM 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Evet, efendim YouTube yayınını bir türlü yapamadık, kusura bakmayın. Bugün gerçekten internette çok ciddi bir sıkıntı var, öyle gözüküyor. Tekrar özürlerimi ileterek devam edeceğim. Aslında selleri toplamaya çalışıyordum. Batı Karadeniz'de, Türkiye'de, Bartın, Sinop, Kastamonu sel ve heyelan felaketleriyle sarsıldı. Yangınlardan sonra bir de üzerine sel geldi. Dünyada da aslında bu tarz felaketlerin devam ettiğini belirtmek lazım. Hindistan'da mesela Uttar Pradesh muson yağmurları orada da ciddi bir sel felaketi yaratmış durumda. Cezayir'de orman yangının dün aktarmıştım, 69 kişi can verdi. Tunus'ta da hemen doğu komşusu Cezayir'in 450 hektarlık bir alan kül oldu Tunus'ta. Hava sıcaklıkları 49-50 dereceleri 50 derecelere varıyor bölgede, Kuzey Afrika hattında efendim. Hemen buradan uluslararası politikalara geçeceğim. Biraz internet kopukluğu yüzünden de vakit kaybettim programda. Konuğumuza da gündemi toparlamak gerekiyor. Girişte aktarmaya çalışıyordum. Tabii bu emperyalist savaşların belli coğrafyalarda çok yoğun bir sığınmacı akınına yol açması. Dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi. Türkiye bu işin göbeğinde bir ülke haline geldi. Afganistan, herkes Afganistan'ı konuşuyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve NATO çekilme kararı aldı. Nisan ortasında duyuruldu, Mayıs'ta başladı, Ağustos sonunda sona erecek. 11 Eylül'den önce bitirecekler, öyle bir karar alındı. Şimdi tabii bu çekilmeyle birlikte Taliban da Afganistan'da etkinliğini hissetmiş durumda. 10 vilayet merkezini toplamda Afgan ordusu Taliban karşısında kaybetti. En son güney vilayetlerini başkente bağlayan tarihi Gazne kenti de Taliban'ın eline düşmüş durumda. Amerikan istihbaratı aslında 6 ay gibi, 1 yıl gibi bir süre koyuyordu Taliban'ın iktidarı ele alması, kontrolü ele alması için, ama Biden'a bir rapor sunmuşlar en son ve 1 ila 3 ay, yani çok kötü tahminde bulunmuşlar demek daha öncesinde. 6 ay, 6 ila 12 ayı birdenbire 1 ila 3 aya indirivermişler. Afganistan'da Afgan hükümeti Mezar-ı Şerif'te Devlet Başkanı Eşref Gani başkanlığında toplanmıştı. Bir çözüm arıyorlar. Bütün Orta Asya'da güvenlik sıkıntısı var. Başkent Kabil'e pek çok sivil Afgan akmış durumda. Birleşmiş Milletler'e bakılırsa 390 bin kişi yerinden edilmiş çok kısa bir zamanda, bu yılın başından bu yana, hatta Mayıs ayından bu yana oluşan tablo bu. Dolayısıyla da ne yaparız ne ederiz, Taliban'ın eline Afganistan düşmez diye bir görüntü var ortada.
Son olarak Katar'da Afgan hükümeti müzakere heyeti Taliban'la uzlaştırılmaya çalışılan bir güç paylaşımı anlaşması teklif etmiş Taliban'a. Eğer tabii ki şiddeti durdurursa Taliban bütün ülkeyi ele geçirmezse. Bunu Taliban neden yapsın sorusu var tabii ki ortada. Şimdiye kadar açıklamalar Batı dünyası Taliban'ı buna zorluyormuş gibi bir görüntü koyuyor ortaya. Beyaz Saray siyasi Afgan hükümetine biraz uzlaşmaya zorlarken diğer yandan da Taliban'a eğer siz uzlaşmaya yanaşmazsanız o zaman mali yardımı keseriz Afganistan'a, uluslararası yardım yapmayız ve bütün ülkeyi ele geçirirseniz de uluslararası tanıma olmaz diye mesajlar yolluyor. Almanya'da katıldı son olarak. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklaması oldu bu konuda. Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse mali yardımı keseriz. Taliban bunu biliyor dedi. Taliban'ın bu iktidara ortak olmaya ikna etmek üzere bir hareketlenme var gibi gözüküyor bütün bu resimde. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın dün aktarmıştım ben size Türkiye'ye biçtiği Kabil havaalanında havaalanını işletme rolü takdirle karşılıyoruz. Görüşmeler sürüyor. Türkiye'nin rolüne dair tereddüt ya da şüphemiz yok demişti Dışişleri Sözcüsü. Hatta işte Amerikan Başkanı Joe Biden konuyu Erdoğan'la görüştü. Her zaman olduğu gibi tartışmaları gizli tutuyoruz diye de not düşmüştü. Pakistan'ın başbakanının İmran Han'ın da bu konuda açıklamaları var. Türkiye ve Taliban'ın yüz yüze diyalog kurması en iyisi. Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin neden gerekli olduğu konusunu konuşabilirler. Hani bir nevi aslında Taliban'ı meşrulaştırmak için Türkiye'yi en baş resimde yer alan arabulucu ve askeri varlığını sürdüren ülke konumunda koyuyorlar. Hem Amerikalılar hem Pakistanlılar gibi bir resim var. İmran Han biz bu yüz yüze Türkiye ile Taliban'ın görüşmesi için Taliban'da etkinizi kullanacağız gibi cümleler kuruyor. Neden bu işi Pakistan üstlenmiyor da Türkiye üstleniyor sorusunun yanıtını bilmiyoruz. Çünkü kimse zannedersem İmran Han'a da sormamış. Hulusi Akar'ın, Savunma Bakanı'nın açıklamaları var bu konuda. Tabii bir yandan Türkiye'de tepkiler var. Birazdan konuşacağız. Ayrıca konuğumuzla da konuşacağız. Ercüment Akdeniz Başkanı ve sığınmacı meseleleriyle de çok yakından ilgilenen bir isim kendisi. Türkiye'de sığınmacı meselesi o kadar büyük bir tartışma konusu haline geldi ki tabii bir yandan Türkiye'ye Afgan sığınmacılar gelirken diğer yandan da Türk askerinin Afganistan'a Taliban'la belki de çatışmaya gitmesi durumundan rahatsızlıklar var. Kabil Havaalanı'nın işletmenin hedefini Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan'ın izole bir devlet haline dönüşmesine engel olmak olarak koydu. Sınırlarımızdan kilometrelerce ötedeki Afganistan'ın izole devlet olmasını engellemek için niçin böyle bir Türkiye'ye böyle bir rol düştüğüne dair çok aydınlatıcı bir açıklama değil bu. Ama öte yandan da Mehmetçiği tehlikeye atma durumunun söz konusu olamaz diye de bir cümlesi var tabii Savunma Bakanı'nın. Göç konusunda da hakimiz İçişleri Bakanlığı ile çalışıyoruz diyor kendisi. Dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Afganistan Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesinde bulunmuştu. Hatta işte Afganistan'la uzun bir sınırı bulunan İran Cumhurbaşkanı, yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 5 Ağustos'ta yemin etti onunla da görüşmüştü. Ve televizyonda açıklamaları oldu CNN Türk ve Kanal D'nin ortak yayınında. Şimdi araştırmalar Türkiye'de seçmenlerin %67'sinin göçmenlere, sığınmacılara, mültecilere, tabii ki mülteciler işin hukuki tanımı itibariyle Türkiye'deki bütün Suriyeliler ya da bütün Afganlar mülteci konumunda değiller elbette. Ama %67 sınırların kapatılmasını istiyor Türkiye'de. Çünkü çok ciddi bir ekonomik kriz var ve göçmen faktörünün bu şekilde eklemlenmesi bu sorunlara büyük bir dert yaratıyor. Hal böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan siyasi vizyon olarak Türkiye'nin kurumsal bağlamda Taliban'la görüşmesi, Taliban lideri olacak kimse onu kabul etmesinden bahsetti. Yani Batı biz tanımayız gibi vurgular yaparken dikkat çekiciydi bu açıklaması. sığınmacılarla da ilgili konuştu. Ama orada da herkes bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir diye bir cümle kurdu. Önemli adımı Suriye'de attık. 4 milyona yakın göçmen geldi. Kapılarımızı açtığımız gibi meslek sahibi, sanat sahibi Suriyeli de vatandaşımız oldu dedi. Yani aslında açık sınır politikasını hükümetin bu şekilde yürüttüğünü ifade ediyor Cumhurbaşkanı. Bu kadar çok sığınmacı olmasının sebebi zaten bu açık sınır politikaları. Başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmek, başka ülkelerin topraklarındaki yönetim biçimine müdahale etmenin sonucunu Suriye'de görmüştük. Şimdi bir de Afganistan var tabii. Taliban ele geçirirse Cumhurbaşkanı lideri, Taliban'ın tek bir lideri, Molla Ömer'den beri özel bir liderlik yok. Üstelik parçalı da bir yapı olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumu mu olabilir diyerek de enteresan bir resim sundu. Tabii Türkiye'deki tartışmaları, Türkiye'deki sorunları ne yapmak gerekiyor? Bu sığınmacı meselesi Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi hatta onları vatandaş yaptık dedi Cumhurbaşkanı. Suriyeli de bizim vatandaşımız oldu dedi. Dolayısıyla bu kadar tepkiler varken bu işten nasıl çıkış yolu bulunacak? Bunları birazdan Ercüment Akdeniz'le konuşacağız birlikte. Bu bağlamda tabii CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları önemliydi. Suriyelilerin insani bir biçimde ülkelerindeki savaşı bitirerek ülkelerine gönderilmesi gerektiğini, burada da çeşitli programlar uygulanması Suriye ile yönetimiyle birlikte gerektiğini dile getirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii dün Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan gerginlik bu krizi katlamış vaziyette. Çok nahoş manzaralar, tepkiler ve dökülüyor insanlar. Tabii ucuz iş gücü, bu işin ekonomisi de var, kültür çatışmaları da var. O kadar çok şey var ki göç politikalarında sağlıklı bir biçimde tartışamama sıkıntısı yaşıyoruz. Çünkü herkes birbirini ya ırkçılıkla suçluyor ya da duyarsızlıkla suçluyor. Bir acayip bir resimle buradan Türkiye nereye gidecek sorusuna yanıt aramak gerekiyor. Evet, bunun dışında dünyadan diğer notlar, belki Orta Doğu'dan birkaç notum olacak. İran'da İbrahim Reisi 5 Ağustos'ta yemin etti, göreve başladı ve yeni kabinesini de meclise sundu. İlginç isimler var, 19 kişilik bir kabine listesi var. Muhafazakar İbrahim Reisi hükümetinin Dışişleri Bakanlığı için biz son yıllarda Muhammed Cevat Zarif'e alışmıştık ama daha muhafazakar, Batı'yla nükleer anlaşmaya temkinli yaklaşan eski bakan yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı aday göstermiş İbrahim Reisi. Ahmedinecad döneminde de büyükelçilik görevi yapmış bir isim. Ruhani döneminde de aynı şekilde Arap Afrika işlerinden sorumlu olmuş bir isim. Onun dışında devrim muhafızları ordusuna yakın gözüken bir isim olduğunda belirtmek gerekiyor. Kudüs gücünün eski komutanı, eski savunma bakanı Ahmet Vahidi'nin de İçişleri Bakanlığı söz konusu. Savunma Bakanlığı için ise Tuğgeneral Rıza Aşliyani atanmış, aday gösterilmiş daha doğrusu, tabii meclise tartışılacak. Kadın bakan yok. Son yıllarda özellikle Hasan Ruhani ile birlikte İran'da böyle kadın bakanlar da olmuştu ama bu sefer yok. Bir hafta boyunca tartışacaklar. Oradan ne çıkacak hep beraber göreceğiz. Lübnan'da dikkat çekici gelişmeler var. Büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Siyasi krize eşlik ediyor. Geçen sene 4 Ağustos'taki Beyrut liman patlamasından bu yana Merkez Bankası akaryakıtı sübvanse edemeyeceğini duyurdu. Beyrut'ta bir yüksek savunma konseyi toplandı. Çok ciddi bir akaryakıt sıkıntısı var. Yakıt yokluğu var. Elektrik, tabii jeneratörler 20 saate yakın elektrik verilemiyor pek çok yerde. Jeneratörlerin yakıtı yok. Dolayısıyla bir anda bir serbest piyasaya dökülecek bu işler. Bu ekonomik krizde, bu yakıtsızlıkta epey olaylı günler de yaşanıyor. Mesela ülkenin güneyinde bir beldede, Zahrani beldesinde yakıt bulamayan halk petrol tesisine girmeye çalışmış. Böyle durumlarda söz konusu. Sudan'ın eski başkanı Ömer El-Beşir 2019'da halk isyanıyla devrilmişti. Şimdi Dışişleri Bakanlığı Sudan'ın açıklama yaptı. kabine karar almış Ömer Elbeşir'i yargılanmak üzere, Darfur'da işlediği soykırım suçlarından yargılamak üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderme kararı aldıklarını duyurmuş durumda. O notu da size iletmek istiyorum. Efendim bir kısa müzik arası verelim ve ardından da konumuza bağlanalım.
Bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Ercüment Akdeniz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Ercüment Bey. Emek Partisi, Emek'in genel başkanı, aynı zamanda gazeteci ve yazar Ercüment Akdeniz. Ercüment Bey, bugün biraz internette problem çıktı. Bağlantı problemi, normalde hiç yaşamadığımız halde YouTube yayınımızı devam ettiremedik. O yüzden öncelikle ben dinleyicilerden, izleyicilerden bir özür dileyim başlamadan önce. Dünya gündemini aktarmaya çalışırken Afganistan meselesini de özetlemiştim. Hakikaten çok karmaşık bir tablo var. Türkiye açısından hem bir Afganistan'a askeri olarak müdahil olma resmi çıkıyor, beliriyor önümüzde. Bir yandan da tabii son 10 seneyi aşkın zamandır Suriye'ye, Libya'ya müdahil olmak ve bütün bunlar üzerinden bir göç olgusu, göç problemi, göç sorunu demek gerekiyor herhalde. Toplumda yarattığı sıkıntılarla da karşı karşıyayız. Ülke dışındaki maceraların da katkısıyla dün Ankara'da Altındağ'da gördüğümüz son derece nahoş görüntüler Türkiye açısından, hepimiz açısından dikkatimizi çekti. Bu bağlamda tabii göç sorununu konuşurken şunu size yönelterek başlamak istiyorum. Bütün bunlar herhalde yapıp edilenlerden, icraatlardan bağımsız olmasa gerek. Önümüzde bulduğumuz bu toplumdaki bu tartışmaların öncelikle bu kadar yüklü sorun varken bir kez daha bir Afganistan'ın sorunlarına çözüm bulmaya çalışan bir Türkiye resmiyle karşı karşıyayız başkaları çekilirken. Nasıl görmeli, siz nasıl bakıyorsunuz bu meseleye? Önce burayı bir sorarak başlamak istiyorum.
Tabii. Şimdi biz Emek Partisi olarak 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde bir göç konferansı gerçekleştirdik. Çok değerli bilim insanları, uzmanlar, hak savunucuları dinledik yani. Onlarla beraber bir deklarasyon yayınladık. Maalesef öngörülerimiz haklı çıktı. Yani toplumda çok ciddi bir gerilim oluşmuş durumda. Sosyal fay hatları kırılmak üzere dedik. Maalesef kırıldı. Benim saha gözlemlerim şudur. Bakın 2011'den beri izliyorum göç sürecini. Bu alanda da 4 kitap yazdım. İlk kitabımda da bunu ifade ettim mülteci işçilerde. 4. büyük saldırı dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu 4. büyük kırılma. 2014'te oldu ilki. Ekonomik temelliydi. Yani işsizlik nedeniyle ve esnafların tepkisiyle galyana getirilen bir hareketti. Sonra 2016'da oldu ikinci büyük linç dalgası. Yani öyle bir dalga ki bu. Yani arşivlerde duruyor, gazetelerde bu hala. Yani Kahramanmaraş, Urfa, Antep, Adana, İzmir, İstanbul'u içine alan bir zincirden söz ediyoruz. Ve Ankara o zaman da vardı altında. Şimdi üçüncü büyük saldırı dalgası 2019'da oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman vatandaşlık vereceğini söylemişti seçime doğru Suriyelilere. Popülist bir söylemdi. Aslında bunun bir karşılığı yoktu ama yine bir infiala neden oldu bu. Onun da bir süre sonra tansiyonu düştü ama şu an çok daha büyük bir gerilimle karşı karşıyayız. Yani bunu tabii kaşıyan, bunun üzerinden oy devşirmeye çalışan bir takım siyasi partiler, medya organları var. Çok sorumsuzca yaklaşımlar var. Bunları bir kenara tutuyorum ama arka planında sosyolojik ve ekonomik olarak, siyasi olarak birikmiş sorunları görmeden sağlıklı bir değerlendirme yapabileceğimizi düşünmüyorum. Bence sorunun 3 tane parametresi var. Bizim göç konferansında da gördüğümüz. Birincisi Avrupa Birliği ile imzalanan geri kabul anlaşması. Bu anlaşmanın toplumda bir karşılığı var. Hem Türkiye halkında var, hem mülteci toplumunda var. İki tarafta şunu söylüyor. Biz dinliyoruz, konuşuyoruz insanlarla. Diyorlar ki, bir taraf diyorlar ki ya ne olacak? Biz tamam göçmen deposu olduk. Yani gelen artık Avrupa'ya gidemeyecek. 4 milyon aldık, 5 milyon aldık. Şimdi bir de Afgan göçü olursa, bir 3-5 de onlar gelirse biz ne yaparız diyorlar. Yani içerideki yerli halkın endişesi bu. Göçmenler, mülteciler ne diyorlar? Yani Suriyelilerle de konuşuyorum, Afganistanlılarla da. Özellikle Suriyelilerde şöyle bir şey var. Ya bize dediler ki bu savaş 6 ayda bitecek, ülkemize geri döneceksiniz. Biz buraya geldik, 10 yıl oldu. 10 yıl oldu, çocuklar burada doğdu. Yani biz ne yapacağız diyorlar. Bir kandırılmış olma duygusu var. Orada da bir tepki var aslında AKP hükümetine dönük. Çok ciddi bir tepki var. Bu çok görülmüyor aslında. Tek taraflı bir tepki olduğu sanılıyor. Mağduriyet çift taraflı. Geri kabul anlaşmasına dönersek, geri kabul anlaşmasını mülteciler şöyle karşılıyor. Artık Avrupa'ya gidemeyeceğiz. Burada kısıldık kaldık. Yara açık cezaevi. Yerli halkta artık biz göçmen deposu olduk diyorlar. Dolayısıyla bu işin rasyonel çözümü, yani bir an şöyle duygulardan kendimizi arındırabilirsek eğer, rasyonel çözümü, öncelikle birinci anahtar, çözümün birinci anahtarı bu geri kabul anlaşmasının derhal iptal edilmesi. Yani tepkiler yönelecekse, talepler yönelecekse hükümete buradan yönelmesi lazım. Çünkü Avrupa Birliği ile Avro pazarlıkları üzerinden yapılan bu anlaşma gerçekten Türkiye'yi büyük bir çıkmaza sokuyor. 10 yıl sonra çok büyük bir çıkmaz bu. Bir de şunu ekleyeyim bu birinci parametreye. Bakın Avrupa Birliği Göç ve İltica Paktı imzalandı. 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu pakta ne diyorlar biliyor musunuz? Bundan sonra Avrupa'ya mülteci istemiyoruz. Çünkü bunlar çocuklarıyla geliyor, kalıyorlar ve çok pahalıya mal oluyor. Bizim ama evet, göçmen emeğine ihtiyacımız var. Biz bundan sonra yetişmiş kalifiyeli göçmenleri geçici sözleşmelerle alacağız ve geri göndereceğiz. Nerede yetiştireceksiniz bunları? Türkiye'de. Yani biz artık göçmen deposu olmanın da ötesinde göçmen işçi yetiştiren, bunları kiralayan, pazarlayan bir ülke olarak, bir üs olarak görülmeye başlanıyoruz. Türkiye'deki sendikalarında bu konuda duyarlı olmaları, harekete geçmeleri gerekiyor. Bu Türkiye işçi sınıfı üzerinde de bir baskı yaratıyor.
Evet.
Birinci parametre, yani devam edebilirim ama sizin sorularınız varsa öyle de.
Şunu sormak istiyorum. Tabii şimdi bir de burada çok tartışmalar, çok yani çok kapsamlı bir sorun, çok hassas noktalara da dokunan bir mesele bu. Bir anda tabii kendi ekonomik hayatları, yaşam biçimleri, kültürleri vesaire, yani her şeyin birbirine girdiği bir mesele haline geliyor ve havada ırkçılık lafları uçuşmaya başlıyor. Evet. Bir kanat kesinlikle istemiyoruz diyor, öbür kanat mecbursunuz, yaşayacaksınız beraber, karışacaksınız, barışacaksınız diyor ve gerçekten içinden çıkılamaz. Burada daha rasyonel çözümler, özellikle sol adına soruyorum ben. Yani önümüzde büyük bir sorun var. Yani birilerine sürekli kendi yurttaşlarımıza herhalde sen ırkçısın, göçmen istemiyorsan ırkçısın diye nitelendirerek bu işin içinden de çıkabilecek durumda değiliz. Dolayısıyla nasıl bir çözüm sunulmalı insanlara?
Bakın şimdi ben bu galeyana getirilen topluluklar, halk ya da gençlere baktığım zaman mahalleler bazında büyük bir işsizlik görüyorum gençlerde. Esnaf da iş yapamıyor. Ekonomik bir tepki var ama bu tepki ya örgütlü değil halk. Sendikalar çözülmüş durumda. Toplumun kalkanı olabilecek örgütlü yapılar Özal'dan bu yana ve özellikle AKP döneminde o kadar çözüldü ki toplum tepkisini örgütlü olarak birleşerek nereye yönlendireceğini biliyor ve çok çabuk istismar konusu haline getirilebiliyor. Böyle bir problemimiz var. Şimdi şöyle söyleyeyim, çözüm önerileri açısından. Bakın birincisini söyledim ben. Geri kabul çok rahatlatacak. Çünkü şöyle, neden dünya devletleri ve Batı devletleri bu göç yükünü paylaşmıyorlar? Neden Türkiye'nin üzerinde kalsın bu? Yani bu ıslak imzanın altında AKP'nin kalemi var. Bunun kalkması gerekiyor. Bu haklı bir talep. Birleşmiş Milletleri ve Mülteciler Yüksek Komiserliği'ni Türkiye'ye çekmek için baskı uygulamak lazım. Bakın bu çok önemli bir konu. Çünkü Birleşmiş Milletler de çekildi sahadan. Bütün yetkili İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bıraktılar. Onların içine geldi zaten bu. Burada hükümetin de içine geldi. Çünkü hükümet ümmet siyaseti uyguluyor. Yani Orta Doğu'dan Afganistan'a kadar. Bir zamanlar Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar büyük Türk dünyası hayaliyle kitleler dış politikaya girişleniyordu. Şimdi ümmet toplumunun reisliği ideolojisiyle bu yapılmaya çalışılıyor. Yani bu tehlikeli bir siyaset. Bunu son bulması gerekiyor. İnsanlar Suriye politikasında sorguluyorlar. Libya politikasında sorguluyorlar. Eski teklifçi ve zaferler getiren söylemin toplumda, hele hele pandemi ve ekonomik kriz şartlarında eskisi gibi karşılığı yok. Bir de bunun üzerine Afganistan gibi bir mesele gelince, hele hele bir Taliban'la devleti barıştıracağız diye iddialı bir lastiğin de toplum hem kiral açıdan geriliyor, toplum hem dışkı açıdan geriliyor. Dedik açık söylüyoruz. Yani bu daha büyük bir şey kriklerini getiriyor. Çok önemli bir şey dedikler. Dolayısıyla ne yapılmalı? Önce ne yapılmamalı istedim? Afganistan'a gidilmemeli. Kesinlikle Türkiye'nin bir NATO gücüyle.
Evet, sözünüzü biraz keseceğim. Kusuruma bakmayın. Biraz sesiniz, sizin de bulunduğunuz yer. Bugün hatlarda mı bir şey var Türkiye'de bilmiyorum. Evet. Ben de sizi işitmekte zorlanıyorum. Şimdi hemen şöyle keserek devam edeyim. Yani siz de devam edebilirsiniz tabii ama enteresan açıklamalar yapılıyor. Dün Cumhurbaşkanı çıktı ve bir yandan da böyle hani açık sınır politikasıyla Suriyelileri vatandaş biz yaptık diye yani tepkiler tam tersi, anketler tam tersiyken biz yaptık, meslek sahibi yaptık onları, bizim vatandaşımız oldu dedi. Bir yandan da Türkiye yol geçen anı değildir dedi. Karışık bir tablo çizdi yani. Ama öte yandan Savunma Bakanı'na daha sonra bugün düşen açıklamasına baktığım zaman çok şaşırdım doğrusu. Afganistan devletinin izole olmasını engellemek için Türk askerinin Afganistan'a Kabil'e gitmesinden bahsediyor kendisi. Şimdi bu o zaman daha örgütlü bir biçimde siyasal iktidarın ne yapmaya çalıştığını sorgulamak gerekmiyor mu bu koşullarda? Çünkü göz göre göre bir Afganistan, yani Suriyeli meselesinin üzerine bir de Afgan krizi ki yani şu an hani tam boyutlarını da kestiremiyoruz ama bu tavır düşünülürse daha beter bir durum alacak gibi de öngörmek mümkün herhalde, değil mi? Nasıl yani Türkiye'nin herhalde Afganistan Savaşı'na katiyetle vekil güç olarak katılmaması için herhalde saflar sıklaştırmalı. Nasıl düşünüyorsunuz siz bu konuda? Ya da Türkiye bu maceraya dalarsa bize etkileri ne olur, ne olabilir?
Yani savaş bataklığıdır Afganistan. Bakın açıkçası ben Amerika Birleşik Devletleri'nin sahadan çekilmesini biraz stratejik bir hamle olarak okuyorum. Yani biz Bosna'da, Ruanda'da gördüğümüz soykırımlara benzer, boğazlaşmalara benzer sahneler görebiliriz ve bunu gerekçe yaparak NATO bütün gücüyle yeniden o bölgeye çökebilir. Bu savaş bataklığında bizim işimiz yok. Sadece Afganistan'da değil, NATO'dan da çıkması gerekir Türkiye'nin. Biz sosyalist bir parti olarak bunu programımıza da yazdık. Çünkü NATO dünyanın en büyük savaş örgütüdür ve her yere bela götürmüştür. Bağımsız bir Türkiye için bizim NATO'dan çıkmamız gerekir. NATO ile hareket etmememiz gerekir. İşin diğer tarafında şu var, yani karışıkmış gibi görünen tablo aslında şunu gösteriyor. Bakın ne zaman toplumsal fay hatlarında gerilim olsa, mülteciler hedefe konsa ve iş böyle kaosa doğru gitse, bakın hükümet de biraz bu saldırıların önünü açıyor. Önceki üç dalgaya dayanarak söylüyorum bunu. Neden? Çünkü şöyle oluyor. Bu gerilim olunca Suriyeliler ya da Afganistanlılar bir ay, iki ay sokağa çıkamıyorlar Türkiye genelinde. Yani gözden görünmüyorlar ve en azından rahatlıyor. Hükümet kendisini böyle rahatlatıyor. Bir bölümünü geri gönderiyor. Buna gerekçe olarak bakın biz gönderiyoruz diyorlar ve iç kamuoyunu da milliyetçi şeyden yedekliyorlar. Ben bunu tehlikeli bir gelişme olarak, yani bir yandan bunu yapıyorlar ama öte yandan da Neo Osmanlıcı dış politikada ümmet toplumunun reislik kodunu pompalamaya devam ediyorlar. Burada bir aslında çelişkiden çok bir diyalektik bütünlük var kanımca. Şimdi Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya gelince, yani biz sadece Kabil'de bir pozisyon alacağız havalimanında, Mehmetçi'ye de hiçbir şey olmayacak, bunu da düşünecek durumdayız diyor. Ya biz şimdi buraya mı inanalım, Taliban sözcüsüne mi inanalım? Taliban sözcüsü de gelmeyin, siz NATO'nun bir unsurusunuz diyor. Bu ne demek? Yani NATO'ya yaptığımızı size de yaparız, siz hedefsiniz demek. Yani böyle niyetlerle olmayacak diye kadercilikle bir bölgeye gidilir mi? Rasyonel bir durum var, gerçeklik var. Burası savaş bataklığı ve Taliban sizi hedefe koymuş. Uzlaşacağını söylese bile bu uzlaşmanın nerede kırılacağı belli değil. Dolayısıyla kesinlikle bu bir Türkiye açısından tehlikeli bir maceradır. Ayrıca şunu söyleyeyim. Emperyalizm 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde hep şunu söyledi dünyanın bütün bölgelerinde. Biz istikrar götüreceğiz, barış götüreceğiz. Nereye barış götürdü emperyalizm? Nereye istikrar götürdü? Her gittiği yer savaş, yıkım, talan ve halkların göçüyle sonuçlandı. Emperyalizm göç üreten bir sistemdir. Emperyalizm maalesef yeni göç kollarını da daha kalabalık bir biçimde kıtalardan kıtaya sürükleyecek. Afganistan'da böyle olacak. Afganistan'dan belki de Suriye'den çok daha büyük bir kitle gelecek. İran'ı da sarsacak, Türkiye'yi de sarsacak. Eğer Türkiye'ye verilen jandarma rolü yerine getirilmezse, yani barajlar aşılırsa Avrupa'yı da sarsacak bir göçten bahsediyoruz. Bu göçün kaynağında durması gerekiyor. Bunun yolu da emperyalist işgalin son bulması. En azından yani bunu başaramıyorsak bile Türkiye olarak emperyalizmle iş tutmamamız lazım. Ne Afganistan'da, ne Suriye'de, ne de Libya'da.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için Ercüment Akdeniz. Çok teşekkürler. Anlaşılır ki daha bu meseleyi çok uzun uzun tartışmamız gerekecek. Biraz daha herhalde serin kanlı, sakin ve hedefleri dikkatli seçerek tartışmak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Yani
tabii buyurun.
Altın Dağ'daki olaylar nedeniyle her tarafta, yani bakın daha önce standartlarda da gördük. Siyasi partilerin, mecliste bulunan siyasi partilerin sağ ya da sol diye partilerde fark etmiyor. Tabanı beraber girdi bu işlere, saldırılara, kullanıldı, alet oldu. Herkes şapkasını önüne koysun. İktidar, soğukkanlılık, serinkanlılık çok önemli. Çözüm odaklı biz düşünelim. Hükümet politikalarını sorgulayalım. Mültecileri de bu iş gerçekten İslam tutulamaz bir hale gelir yoksa. Şimdi kardeşlik zamanı, elinin verme zamanı, düşmanlık ve provokasyon zamanı değil. Son cümlemesi bu. Yani Solonizm gerçekten hem emekçilerin birliğini geliyor. Yani mülteci üstünde yerli üstü aynı tarzda çalışıyor. Fazla olduğunda birlikte ölüyorlar. Kanları birbirine karışıyor. Yani bırakın kan kardeşi, ikinci kardeşi, kan kardeşi bu insanlar. Yani bu insanların el ele vermesi gerekiyor.
Ercüment Bey hakikaten bugün hatlarda bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Son cümlelerinize tam ben de anlayamadım. El ele vermesi lazım dediniz değil mi?
Evet yani mülteci işçilerle yerli işçilerin el ele vermesi gerekiyor. Hükümeti evet. Sorgulamak, yönetenleri sorgulamak ve her iki evet. kesimi sömüren patronları sorgulamak en sağlıklı
gerekiyor. Çözüm yolu. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Evet, biraz kusurumuza bakmayın. Tekrar özür dileyeceğim. Bugün hatlarda gerçekten çok bir tuhaflık olduğunu söylemek lazım. Ama olsun, yayınımızı yapmaya çalıştık. Ercüment Akdeniz'in değerli görüşlerini de almaya çalıştık bu yaşadığımız kriz günlerinde efendim. Tom Sawyer'dan Rush'ı dinleyerek veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Eksenden hoşçakalın. We'll be right back.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.